Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Alexander Eyre. Luria'nın Parçalanmış Bir Dünyanın Adamı adlı eseri. İkinci Dünya Savaşı sırasında başından ağır biçimde yaralanan Sovyet askeri Lev Zasetski'nin uzun iyileşme sürecini anlatan klasik bir nöropsikoloji vaka. İncelemesidir. Kitap, yalnızca hasarlı bir beynin klinik tablosunu sıralamaz. Zasetski'nin günlüklerinden bölümlerle hafıza, görme, konuşma, okuma ve yazma becerilerindeki kaybın kişinin gündelik gerçeklik duygusunu nasıl dönüştürdüğünü gösterir. Luria'nın açıklamaları, bu kişisel anlatıyı beynin karmaşık işlevsel örgütlenmesine ilişkin bilimsel bir çerçeveye yerleştirir. Eserin türü, klinik gözlem, hasta anlatısı ve kuramsal yorumun birleşimidir. Temel amacı, tek tek belirtilerden hareket etmek yerine, belirtilerin oluşturduğu bütünü inceleyerek beyin hasarının yüksek zihinsel işlevleri nasıl etkilediğini açıklamaktır. Bu nedenle kitap, nörolojik bir vakanın ötesinde kimliğin, dilin ve belleğin yeniden kurulmasına dair dikkatli bir inceleme niteliği taşır. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, Zasetski'nin günlüğü, beyin hasarının içeriden nasıl yaşandığını görünür kılar, kitabın ayırt edici gücü. Lev Zasetski'nin durumunu yalnızca doktorun muayene notları üzerinden vermemesidir. Zasetski, Smolensk Muharebesi'nde 1943 yılında aldığı kurşun yarasından sonra kendi deneyimini yazıyla kayda geçirmeye çalışır. Ancak yazmak, onun için sıradan bir ifade aracı değildir. Yakın geçmişe erişmekte zorlanan, görme alanının bir bölümünü kaybeden konuşma. Okuma ve yazma süreçleri bozulan biri için her cümle zihinsel düzeni yeniden kurma çabasıdır. Günlük parçaları, özellikle hastanın neyi yapamadığından çok bu yapamama halini nasıl algıladığını ortaya koyar. Çocukluk anılarını daha iyi hatırlarken yeni yaşantıları kavrayamaması zamanın kişisel sürekliliğinde ciddi bir kopuş yaratır. Bu kopuş, kişinin kendisini geçmişteki benliğiyle ilişkilendirmesini zorlaştırır. Luria, günlükleri romantik bir kahramanlık anlatısına dönüştürmez. Onları, bilişsel bozulmanın günlük hayat, iletişim ve öznel benlik üzerindeki sonuçlarını incelemek için kullanır. Böylece kitap, klinik verinin hasta sesini dışlamaması gerektiğini gösterir. Günlük tutma eylemi aynı zamanda Zasetski'nin hafızasını destekleyen, yaşadıklarına düzen vermeye çalışan bir telafi biçimi olarak önem kazanır. İkinci olarak, belirtiler listesi yerine bozulmuş işlevsel sistemin aranması, Luria'nın yaklaşımında temel mesele, bir belirtinin beyinde tek bir noktaya karşılık geldiğini varsaymak değildir. O karmaşık zihinsel faaliyetlerin birbirine bağlı birçok beyin bölgesinin katıldığı işlevsel sistemler aracılığıyla gerçekleştiğini savunur. Bu nedenle Zasetski'nin görme, dil, bellek ve yazı alanlarındaki güçlükleri birbirinden bütünüyle bağımsız sorunlar gibi ele alınmaz. Luria, bu güçlüklerin örüntüsünü inceleyerek hasarın hangi temel zihinsel işlemleri aksattığını anlamaya çalışır. Bu yöntem sendrom analizi olarak bilinir. Sendrom analizi, örneğin bir kişinin yazamamasını tek başına adlandırmakla yetinmez. Görsel bilgiyi algılama, mekansal düzeni kavrama, sözcükleri seçme, hareketleri planlama ve hatayı fark etme gibi süreçlerin hangilerinin etkilendiğini araştırır. Böyle bir değerlendirme, benzer görünen iki belirtinin farklı nedenlerden doğabileceğini kabul eder. Kitapta Luria'nın araya giren kuramsal açıklamaları bu yöntemin mantığını açıklar. Okur, beynin yüksek işlevlerini anlamanın yolunun yalnızca test puanlarından değil, hataların niteliğinden, görev sırasındaki davranıştan ve belirtilerin karşılıklı ilişkisinden geçtiğini görür. Bu yaklaşım, nöropsikolojik değerlendirmenin neden ayrıntılı klinik gözlem gerektirdiğini somutlaştırır. Üçüncü olarak, hafıza kaybı yalnızca unutmak değil, kişisel zamanın parçalanmasıdır. Zasetski'nin yaralanmasından sonraki en ağır sonuçlardan biri, yakın geçmişini güvenilir biçimde hatırlayamamasıdır. Luria'nın incelemesi, bu durumu basitçe hafıza zayıflığı diye sunmanın yetersiz olduğunu gösterir. Yeni yaşantılar kalıcı ve düzenli bir kişisel geçmişe dönüşmediğinde, insan bulunduğu zamanı, yaptığı işi ve çevresindeki olayların bağlamını kurmakta zorlanır. Zasetski'nin çocukluğuna ilişkin bazı anıları koruyabilmesiyle savaş sonrası hayatını kavramakta yaşadığı güçlük arasındaki karşıtlık, beleğin tek parça bir yeti olmadığını düşündürür. Eski anıların görece ulaşılabilir olması, yeni bilgilerin aynı kolaylıkla işlenip yerleşeceği anlamına gelmez. Kitapta yazı bu soruna karşı geliştirilen önemli bir destek aracıdır. Zatzeski, hatırlayamadığı yaşamı dışsal kayıtlara bağlamaya, geçmişini sözcüklerle yeniden sabitlemeye uğraşır. Fakat dil ve yazma da zarar gördüğü için telafi aracı bizzat mücadele alanına dönüşür. Bu ikili durum, rehabilitasyonun yalnızca kaybedilen beceriyi geri getirme meselesi olmadığını ortaya koyar. Amaç, mümkün olan araçlarla kişinin günlük yönelimini, olaylar arasındaki bağı ve kendi yaşam öyküsündeki devamlılık hissini desteklemektir. Kitap bu bakımdan bellek ile kişisel kimlik arasındaki bağı klinik olarak görünür kılar. Dördüncü olarak, görme, dil ve yazıdaki sorunlar. Karmaşık becerilerin ortak çalışmaya dayandığını gösterir, parçalanmış bir dünyanın adamı. Okuma ya da yazma gibi sıradan görünen becerilerin aslında çok katmanlı olduğunu açık biçimde gösterir. Zatzeski'nin görme alanının bir bölümünü yitirmesi, çevresindeki dünyayı bütün halinde algılamasını zorlaştırır. Buna konuşma, okuma ve yazma alanındaki güçlükler eklendiğinde, sorun sadece harfleri görmek veya kelimeleri söylemek değildir. Görsel bilgiyi düzenlemek, mekanda yön bulmak, sözcüklerin sırasını korumak, düşünceyi ifade edecek dili seçmek ve eylemi denetlemek birlikte aksayabilir. Durya'nın yorumu, yüksek zihinsel işlevlerin tek bir merkezde bulunduğu yönündeki basit açıklamaların neden yetersiz kaldığını burada da belirginleştirir. Bir kişinin hatalı yazısı, onun zekasının ya da iradesinin bütünü hakkında doğrudan bir hüküm vermez. Hata, belirli bir bilgi işleme zincirindeki aksamanın işareti olabilir. Bu ayrım, hem klinik değerlendirme hem de hasta ile iletişim açısından önemlidir. Zatzeski'nin yaşadığı dağınıklık, dışarıdan dikkatsizlik veya isteksizlik gibi yorumlanabilecek davranışların nörolojik kökenini ortaya koyar. Kitap, değerlendirmede başarı ve başarısızlık sonuçlarından önce kişinin bir görevi hangi aşamada ve hangi tür hatayla yapamadığına bakmayı öğretir. Son olarak, uzun süreli rehabilitasyon, iyileşmeyi tek seferlik bir geri dönüş değil, uyum süreci olarak ele alır. Durya'nın Zatzeski'yi uzun yıllar boyunca izlemiş olması, kitabın rehabilitasyon anlayışını özel kılar. Ağır beyin yaralanmalarında iyileşme, çoğu zaman kaybedilmiş eski hale eksiksiz dönüş anlamına gelmez. Bunun yerine kişi, korunmuş becerilerinden yararlanarak, dış destekler kullanarak ve tekrar yoluyla yeni çalışma yolları kurmaya çalışır. Zatzeski'nin yazma çabası bu sürecin güçlü örneğidir. Yazı, onun için hem zayıflamış bir beceri hem de belleğini ve kendilik duygusunu desteklemek için kullandığı bir araçtır. Bu durum, rehabilitasyondaki önemli bir ilkeyi gösterir. Tedavi, yalnızca eksikliği ölçmeye değil, kişinin hala kullanabildiği kapasitelere dayanmalıdır. Durya'nın insani yaklaşımı da burada belirgindir. Hastayı test sonuçlarından oluşan pasif bir nesne olarak değil, kendi kaybını anlamaya, anlatmaya ve yaşamını düzenlemeye çalışan etkin bir kişi olarak görür. Bununla birlikte kitap, azim anlatısını tıbbi gerçeklerin yerine koymaz. Kalıcı güçlüklerin ağırlığını ve sürecin yavaşlığını gizlemez. Oker, beyin hasarı sonrası desteğin süreklilik, ayrıntılı gözlem ve kişinin gerçek yaşam ihtiyaçlarına uyarlanmış yöntemler gerektirdiğini anlar. Bu yönüyle eser, güncel rehabilitasyon düşüncesinin insan merkezli tarafına erken ve etkili bir örnek sunar. Sonuç olarak, parçalanmış bir dünyanın adamı. Özellikle nöropsikoloji, nöroloji, psikoloji, bilişsel bilim, dil bozuklukları ve rehabilitasyon alanlarıyla ilgilenen okurlar için temel bir eserdir. Bununla birlikte kitap, uzman olmayan, fakat beyin yaralanmasının insanın hafızasını, dilini ve kendilik algısını nasıl değiştirdiğini derinlemesine anlamak isteyen dikkatli okura da çok şey verir. Klinik ayrıntılar yer yer yoğun gelebilir. Ancak Luria'nın açıklamalarıyla Zatzeski'nin kendi notlarının dönüşümlü yapısı, soyut nörolojik kavramları yaşanmış deneyimle ilişkilendirir. Okur, belirtileri ezberlemekten ziyade belirtiler arasındaki ilişkiyi incelemeyi öğrenir. Bu, kitabın en önemli düşünsel kazancıdır. Benzer popüler beyin kitapları çoğu zaman çarpıcı vakaları kısa örnekler halinde sunar. Luria'nın eseri ise tek bir vakaya uzun zaman ayırır, değişimi yıllar içinde izler ve hastanın kendi diline merkezi bir yer verir. Onu farklılaştıran unsur, bilimsel titizlik ile kişisel tanıklığı birbirine feda etmemesidir. Kitap, beyni yalnızca anatomik bölgeler toplamı olarak değil, algı, dil, bellek ve eylemin birlikte çalıştığı dinamik bir düzen olarak ele alır. Aynı zamanda ağır bilişsel kaybın kişinin hayatında yarattığı somut güçlükleri de görünür tutar. Bu nedenle eser, vaka incelemesinin hem bilimsel açıklama hem de insani anlama için ne kadar güçlü olabileceğini gösteren kalıcı bir klasiktir. Destek olmak isterseniz Alexander R. Luria kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.